Ayrım 4.
Devlet başkanları artık dedelerinin ve babalarının asırlardan beri otura geldikleri Topkapı Sarayı'nı beğenmiyorlar. Daha büyük, daha ferah ve batılı mimari tarzında saraylar istiyorlardı. Bu anlamsız gösteriş hevesine kapılarak Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı 1842-1853 ile Göksu Kasrı 1856'nı yaptırdığı yetmiyormuş gibi Abdülaziz'de Çırağan Sarayı 1863-1866 ile Beylerbeyi Sarayı 1864'nı yaptırdı. Bu çılgınca israfların dışında başta devlet adamlarının yolsuzlukları olmak üzere rüşvet ve vurgunculuk da almış yürümüştü. Halk ve köylü yoksul memurlar perişandı. Memur maaşları para yerine devlet tahvilleri ile o da kısmen ödenir oldu. Devlet vergisini kendisi toplamak zahmetine girmiyor ve vergileri eski usulde mültezim denilen bir çeşit vergi müteahhitlerine toplatıyor. Onlar da kazançlarını arttırmak için bu vergileri fazlasıyla ve zorla eziyetle köylüden topluyor, ödeyemeyenlerin çiftini çubuğunu elinden alıyordu. Vergi adaleti diye bir şey yoktu. İstanbul halkı vergi vermez, askere alınmazdı. İşte bu akla mantığa sığmaz düzen içinde ender bazı ekonomik ve mali tedbirlerin alındığı da oldu. Bunlardan bazıları Abdülmecit devrinde ilk defa piyasaya karşılıksız olarak yalnız devlet garantisiyle çıkarılan kağıt paraların ortadan kaldırılması. 1862, Divan-ı Muhasebat Sayıştay 1862'ın kurulması ve ilk defa olarak İstanbul'dan emlak vergisi alınması 1861'dir. Altın ve gümüş paraya alışmış olan halkın kağıt paraya güveni olmadığı gibi el yazısıyla yapılmış olan bu paraların kolaylıkla taklitleri de yapılınca halkın güvensizliği büsbütün artmıştı. 1856 tarihli ıslahat fermanında devletin her yıl bütçesini yapıp halka yayınlayacağı taahhüt edildiği halde devlet bu sözünde bir türlü duramadı. Ülkenin ekonomisi yabancılarla Müslüman olmayan azınlıkların elinde olmakta devam ediyordu. Ülkede ekonomik potansiyeli büyük olan ziraat, madencilik ve ormancılık gibi sektörler bilgisizlik yüzünden bir türlü verimli duruma getirilemiyordu. Zaten çok çelimsiz olan yerli sanayide Avrupa devletleri ile ardı ardına yapılan ticaret antlaşmaları ile bir açık pazar haline getirilen ülkede ucuz ve kaliteli batılı sanayi mallarının gördüğü büyük rağbet karşısında çökmeye devam etti. Borçlanmaların bir başka kötü yanı daha vardı. Devletin borç yükü arttıkça ve borçların bir kısmı için ülkenin gelir kaynakları birer birer karşılık gösterilip ipotek edildikçe devlet gelir kaynakları da hızla azalmaya başlıyor. Böylece mali gücü daha da azalıyor. Mali gücü azaldıkça da yeniden borçlanmak zorunda kalıyordu. Bu korkunç bir fasit daire idi. Bu fasit daire nihayet 2. Abdülhamit'in zamanında alacaklarını alamayan yabancı devletlerin ülkenin başlıca gelir kaynaklarına bizzat el koyarak borçlarını ilk elden kendilerinin almasını sağlayan Düyun-ı Umumiye İdaresi, Genel Borçlar İdaresi 1881'nin yani ülkede bir tür yabancı maliye bakanlığının kurulmasına kadar vardı. Abdülaziz devrinde de alınan borçların israf ve yolsuzluklardan artan kısımları devletin değişik alanlardaki ihtiyaçlarına harcandı. Bu alanların başında yine ordu ve donanma gelmekteydi. Bu dönemde ordu batının en yeni silahları ile donatılmış ve yine Avrupa'ya ısmarlanan savaş gemileri ile de deniz kuvvetleri iyice güçlendirilmişti. Fakat bir ordunun sadece donatımı ile iş bitmiyordu. Bu donatımı kullanacak olanların da eğitilmesi gerekirdi. Bu husus 2. Mahmut devrinden beri bir türlü sağlanamadığı için onun zamanındaki yetişmiş er ve subay açığı hala devam etmekteydi. Sırf bu yüzden 2. Mahmud'un ordusu Ruslara yenilmiş, Abdülmecid Kırım Savaşı'nı tek başına göze alamayıp müttefik aramış ve Abdülaziz'den kalan ordu da yine Ruslara yenilmişti. 1878. Devlet asker toplamada da sıkıntı çekiyordu. Çünkü İstanbul'daki Türk halkından asker alınmadığı gibi Müslüman olmayan tebaadan ve Araplardan da alınmamaktaydı. Gelenek böyleydi. Böylece savaşların her türlü yükü Anadolu ve Rumeli'ndeki Türklerin üzerindeydi. Asırlarca süren bu gelenek Türk nüfusu iyice eritmişti. 2. Mahmut devrinde başlamış olan posta teşkilatı, Abdülaziz zamanında posta pulunun da kullanılmasına başlanması 1862 ile yeniden düzenlendi. 1863'te merkezi Londra'da bulunan bir bankanın İstanbul şubesi olarak ve İngiliz-Fransız ortaklığı ile ilk banka olan Osmanlı Bankası, Bankı Osmani-i Şahani açıldı. Aynı yıl tarım konusunda İstanbul'da ilk milletler arası bir sergide açıldı. Fakat batılılaşmada en dikkate değer olay, ilk defa olarak bir Osmanlı padişahının yabancı ülkelere resmi ziyarette bulunmasıdır. 1867 yılı yazında Paris'te açılan büyük sergiyi ziyarete Avrupa'nın başlıca devlet başkanları arasında Abdülaziz de davet edilmiş ve padişah Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un misafiri olarak Paris'e gitmiştir. Bu ziyaret sırasında İngiltere Kraliçesi Victoria'nın da davetini kabul ederek Londra'ya geçmiş ve dönüşünde de karayolu üzerinde bulunan başka Avrupa ülkelerini de görmüştür. Uzun süreden beri örnek alınmasına çalışılan Avrupa ülkelerini ziyaretin, çağdaşlaşmanın lüzum ve değeri bakımından padişah üzerinde fazla bir tesir yapmadığı, dönüşünden sonra bu konudaki çalışmaların geliştirilmesine veya hızlandırılmasına tanık olunmamasından anlaşılmaktadır. Hatta aynı yıl Fransa'nın başı çekmesiyle batılı devletler çağdaşlaşmanın çok ağır gittiğini ileriye sürerek devlete bu konuda bir program sunmuşlardı. Bu programın iki somut sonucu, yabancılara Türkiye'de emlak edinme hakkının tanınması ve Osmanlı tabiyeti hakkında çıkarılan kanunlardır. Bunlardan birincisine muhalefet şiddetle karşı çıktı. Abdülaziz'in 15 yıllık döneminde hiçbir yabancı ülkeyle savaş yapılmadı. Devlet sadece iç isyanlarla uğraştı. Bir savaş çıkmaması bakımından Abdülaziz şanslı sayılır. Çünkü savaş çıkmış olsaydı, modern silahlarla donattığı için övündüğü ordusunun bu silahları gereği gibi kullanmasını bilmemesi, yani eğitimsizliği yüzünden yenildiğini görecekti. Bunu yerine geçen yeğeni 2. Abdülhamit gördü. 1869'da Fuat Paşa'nın ve 1871'de de Ali Paşa'nın ölümlerinden sonra Abdülaziz, keyfi hareketlerine sık sık engel olan bu ikiliden kurtulduğu için siyasi zeka ve tecrübeleri batılı devletlerce de kabul edilmiş olan bu değerli devlet adamlarının yerine devleti dilediği gibi yönetmesine engel olmayacak yaratılışta birini aradı ve bu kişiyi Mahmut Nedim Paşa'nın şahsında buldu. Mahmut Nedim Paşa zeki olmaktan çok kurnaz, şahsi çıkarına düşkün, siyasi basiret ve dirayetten mahrum bir kişiliğe sahipti. 18. asrın başlarından beri Osmanlı Devleti'ni yıkmak için çalışıp, Balkanlardaki Slavları da sürekli olarak onun aleyhine kışkırtan ve her fırsatta ya saldırıp savaşa zorlamakla veya milletler arası diplomatik entrikalarla onu yıpratmaya parçalamaya uğraşan Rusya'nın dostluğunu Fransa ve İngiltere'nin dostluğuna tercih etti. İstanbul'daki Rus elçisini el üstünde tutuyor, onun siyasi tavsiyelerini dinliyor ve yavaş yavaş Türkiye'yi Rusya'nın kucağına atıyordu. Rusya'nın saldırılarından yılan padişah da bu politikadan memnundu. Padişahın densizliği ile israfları, sadrazamın bu akılsız politikası ve yolsuzlukları ile birleşince, diğer devlet adamlarında ve muhalefetteki aydın nesil arasında olduğu kadar halk arasında da büyük hoşnutsuzluk yarattı. Tepkiler başladı. Bunun üzerine padişah sadrazamı değiştirdiyse de huzursuzluğun baş faktörü kendisi olduğu için tepkiler devam etti. Nihayet devlet adamları ordu ile anlaşıp Şeyhülislam'dan padişahın şuurunu kaybettiği ve tahttan indirilmesi gerektiği şeklindeki fetvayı da alınca Abdülaziz tahttan indirildi ve yerine öteki yeğeni Mehmet Murat, 5. Murat getirildi. 30 Mayıs 1876. Abdülaziz devrinin çok mühim bir özelliği olarak tamamıyla batılı ve o zamana kadar Türkiye'de bilinmeyen yepyeni bir kuvvet ülkenin hizmetine girdi ve büyük bir hızla gelişti. Özel basın. Agah Efendi'nin 1860'da çıkardığı ilk özel Türk gazetesi olan Tercemanı Ahvali 1862'de Şinasi'nin çıkarmaya başladığı ve Namık Kemal'in devam ettirdiği Tasviri Efkar 1866'da başyazarlığını Ali Suavi'nin yaptığı Muhbir 1872'de Kemal'in başyazarlığını yaptığı İbret, 1873'te Ebu Ziya Tevfik'in çıkardığı Hadika, 1875'te başyazarlığını Kemal Paşazade Said'in yaptığı Vakit, 1876'da başyazarlığını Şemsettin Sami'nin yaptığı Sabah takip ederler. Batı medeniyeti hayranlığına kapılmış genç ve aydın bir neslin çıkardığı bu gazeteler tam bir idealist psikoloji ile hükümetin karşısına dikilirler ve onun çağdaşlaşma yolundaki ağır adımlarını şiddetle tenkit ederek temponun hızlandırılmasını ve bu konuda siyasi plandaki çalışmalara öncelik verilmesini, meşrutiyet yönetiminin getirilmesini, bir millet meclisinin açılmasını, hükümet icraatının keyfilikten kurtarılarak bu meclisin kontrolü altına alınmasını ve ülke üzerindeki siyasi baskının kaldırılmasını isterler. Böylece teşkilatlı olmamakla beraber ülkede siyasi bir muhalefet hızla kurulmuş ve bir kamuoyu oluşturulmasına başlanmıştır. Siyasi bir de gizli cemiyet, Yeni Osmanlılar de kuruldukları için yurt dışına kaçmak zorunda kalan bu aydın nesil çalışmalarını Avrupa'da da devam ettirerek Ali Suavi Londra'da muhbir 1867'i, Namık Kemal ile Ziya Paşa'da Hürriyet 1868'i çıkarmışlar ve yurda döndükten sonra da meşrutiyet yönetimini kurduruncaya kadar mücadelelerini sürdürmüşlerdir 1876. Dolayısıyla basında bir ülkenin yaşayışındaki büyük katkısını göstermiş oluyordu. Basının bu tutumuna karşı hükümet baskı yapma yoluna giderek matbaalarla gazeteleri sıkı kontrol altına aldı. Tanzimat devrinde Türk basınının hizmeti siyasi ve sosyal alanlardaki çağdaşlaşmaya yaptığı katkılarla bitmez. Bu genel çağdaşlaşma hareketinin dışında kalamayacak olan Türk edebiyatının doğulu yapıdan sıyrılarak batılı bir yapıya sahip olmasına da büyük yardımları dokunur. Bu değişmedeki ilk örneklerde o zamanlar milletler arası kültür ve diplomasi alanlarında hakim dil olan Fransızcadan gelir. Tanzimat devrinde Batı edebiyatı demek Fransız edebiyatı demektir. Bütün türlerde ilk tanınan ve örnek alınan yazar ve şairler bu edebiyatın temsilcileridir. Gerek Fransız edebiyatını tanıtan yazılar, gerek yapılan tercümeler ve gerekse onu örnek alarak yapılan bütün denemeler bu devrin gazete ve dergilerinde yer almıştır. Bu bakımdan çağdaş bir Türk edebiyatının kurulup geliştirilmesinde büyük hizmetinin yanında bu devrin basını, Türk edebiyatı tarihinin bu devrine ait araştırmalar içinde büyük değer taşımaktadır. Tanzimat devrinde büyük çoğunluğunu edebiyatçıların oluşturduğu aydın nesiller, Osmanlı Devleti'nin devamını ve dolayısıyla onu kurmuş olan Osmanoğulları Hanedanı'nın bu devletin başında kalmasını isterler. Çağdaş bir siyasi rejim olarak sadece meşrutiyeti düşünmelerinin sebebi de budur. İçlerinde yalnız Sağır Ahmet Beyzade, Mehmet ile Hüseyin Basri Paşa gibi bazıları Cumhuriyet rejimini ileriye sürerler. Abdülaziz devrindeki siyasi ve edebi çalışmalara zaman zaman fikir akımları da karışır. Bunlardan biri olan Osmanlıcılık, din ve mezhep farkı gözetmeksizin imparatorlukta yaşayan bütün halkların tek bir milletten oluştuğu görüşüne dayanır. Teba olmakla millet olmanın ayrı şeyler sayılması gerektiğini dikkate almayan bu görüşün temel kaynağı, aydınların da, devlet adamlarının da imparatorluğu bölünmez bir bütün olarak sürdürmek, onu parçalanmaktan kurtarmak isteğidir. İmparatorluğun ancak bütün teba arasında manevi bir birlik kurmakla ayakta tutulabileceğine inanılıyordu. Tanzimat devrinde hiç kimsenin karşı çıkmadığı bu görüş, devletin iç politikasındaki hakim görüş olarak Balkan Savaşı sonuna kadar 1913 sürmüştür. Ancak Osmanlı Türkleri de Müslüman oldukları, padişahları 16. asrın başlarından beri aynı zamanda dünyadaki bütün Müslümanların da başı, halife bulundukları ve kuruluşundan beri devletin esası hep dine, şeriate dayana geldiği için değişik dinlerden kurulu bir Osmanlı milleti düşüncesini yadırgayanlar vardı. Müslüman halkın kimlik belgelerindeki milleti hanesinin karşısına milliyeti ne olursa olsun hep İslam yazılan bir ülkede milliyet kavramı henüz bilinmeyen bir şeydi. Rusya, Avusturya, Fransa ve İngiltere'nin gayretleri ile ve imparatorluğu parçalamak gayesi ile Fransız ihtilalinin yaydığı milliyet duygusu, Hristiyan teba arasında daha 19. asrın başlarında uyandırıldığı halde Müslümanlar böyle duygulardan habersizdiler. Yabancı devletlerin tahrikleri ile Hristiyan teba her fırsatta imparatorluktan kopmaya başladığı gibi, haklı olarak bir kısım aydınlarla Müslüman halkın hemen tamamı Osmanlıcılık politikasını sadece Osmanlı hanedanının eskisi gibi devamı şeklinde anlamaktaydı. Bu durumda Hristiyan tebaayı dışarıda bırakan ve halifenin etrafında toplanan bir İslam milleti, yalnız Müslüman tebaadan ve dünyadaki bütün Müslümanlardan oluşan bir birlik meydana getirilmesi görüşü de kolaylıkla ileriye sürüldü. Osmanlıcılık görüşünü bir yana atarak bir Müslümanlar Birliği kurma fikri 1880'den sonra 2. Abdülhamit tarafından da devletin resmi politikası olarak kabul edilecek ve Müslüman ülkeleri birer birer dolaşarak Müslüman milletleri benliklerini kavramaya ve birlikte hareket etmeye çağıran Efkanlı Şeyh Cemalettin aynı maksatla İstanbul'a da geldiği zaman 2. Abdülhamit'in sıcak kabulüyle karşılaşacaktır. Ancak bu politika gerçekleşemediği için Osmanlıcılık fikrini ortadan kaldıramamıştır. Tanzimat devrinin bu iki görüşü yanında ancak 1. Dünya Savaşı yıllarında Türkçülük adı ile kök salabilecek ve 1923'te milli bir devletin kurulmasına katkısı bulunacak olan milliyetçi görüşün tohumları da atılmıştır. Türk tarihinin Osmanlı Devleti'nden çok önce başladığı, Türklerin sadece Osmanlılardan ve Türkçenin de sadece Osmanlıcadan ibaret olmadığı, dünyada dağınık bir şekilde yaşamış ve yaşayan ve tarih boyunca birçok değişik bölgelerde ayrı ayrı devletler kurmuş olan bütün Türklerin tek bir millet oldukları, Süleyman Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Ali Suavi, Ahmet Mithat görüşü ilk defa Tanzimat devrinde ortaya atılmış, Türk tarihi ve dili hakkındaki ilmi çalışmalar da bu devirde başlamıştır. Fakat Türk kamuoyunca yeni olan ve 2. Abdülhamit'in İslamcılık politikası ile de bağdaşmayan, yani din temeline değil, millet temeline oturtulan bu görüş, devlet yönetimine ulaşamamış. Tanzimat devrinde sadece kültürel planda kalan bu konudaki çalışmalar, ancak 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra teşkilatlanma, kamuoyuna mal olma ve devletin politikasına yön göstermeye başlayabilmiştir. 1860'tan birkaç yıl önceki kasidelerinde ve bu tarihten sonra da gazetesinde Şinasi'nin getirmeye çalıştığı akılcı ve gerçekçi görüş, genç edebi nesil üzerinde hemen hemen hiçbir iz bırakmadan yerini romantizme terk etti. Fakat 1880'den sonra Türk edebiyatında romantizm en parlak dönemini yaşarken, yavaş yavaş pozitivist, realist ve materyalist fikirler de belirmeye başladı. Bu fikirlerin en tanınmış temsilcisi Beşir Fuat'tır. Ancak genç yaşta ölmesi, romantizmin ve dini baskının devamı karşısında büyük tepki görmesi üzerine görüşlerini yayma ve benimsetme imkanını bulamadı. Buna rağmen 1880'den sonra Türk romanında yavaş yavaş yeşermeye başlayan realist eğilim üzerinde tesirli olduğu söylenebilir. Bütün bu fikir hareketleri tabii güçleri ölçüsünde bu devirdeki çağdaşlaşma çabalarına da tesir ederler. Zaten bu ideolojilerden hiçbirinin çağdaşlaşmaya kesin ve toptan bir muhalefeti yoktur. Aralarındaki fark, çağdaşlaşmanın getiriliş şekli ve ölçüsü bakımındandır. Devrin genç edebi nesli, çağdaşlaşma çalışmalarını başlıca şu konular üzerinde topladılar. Siyaset, sosyal hayat, edebiyat, eğitim. Konulardaki bu yaygınlık, onların çağdaşlaşmayı bir bütün olarak görmelerindendir. Çabalarını daha çok bu konularda yoğunlaştırmakla beraber, gerektiğinde başka konulara da, maliye, ekonomi, yolsuzluklar, israflar, rüşvet, memurların durumu, girmekten geri kalmadılar. Siyaset alanındaki çalışmalarına ilk olarak özel basını kurmakla başlayan bu aydınların siyasi konularda neler istedikleri daha önce açıklanmıştı. Bu istekler, devletçe Gülhane hattı ile halka vaat edilen, fakat tam olarak uygulanmayan insan hak ve hürriyetlerinden başlayıp, parlamenter rejimin bir an evvel kurulmasına kadar uzanıyordu. Hükümetin basın için aldığı sert tedbirler üzerine siyasi hedeflerine yalnız bu yoldan ulaşamayacaklarını anlayınca teşkilatlanma yoluna giderek Yeni Osmanlılar Cemiyeti adında gizli bir siyasi cemiyet de kurdular. Bu cemiyetin faal üyeleri Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik, Menapirzade Nuri, Sağır Ahmet Beyzade Mehmet, Supi Paşazade Ayetullah, Kayazade Reşat, Hüseyin Vasfi Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Agah Efendi onlara Avrupa'daki çalışmalarında katıldılar. Tanzimat devrinde edebi çağdaşlaşmanın öncüsü olduğu kadar basın yoluyla yapılan demokratik mücadelenin de öncüsü olan Şinasi, çok ihtiyatlı ve çekingen olması yüzünden ülkede görmek istediği çağdaş siyasi rejimin adını açıkça söylemeyerek, devletin halkın vekili olduğundan, halkın bu sebeple devletin kendi adına vekil olarak yaptığı bütün işler hakkında kendi görüşünü de söylemek hakkına sahip bulunduğundan, yani yönetime katılma yetkisini taşıdığından söz eder. Bu sözlerin anlatmak istedikleri yönetim şeklinin resmi adını meşrutiyet olarak açıkça koyanlar Yeni Osmanlılardır. Onlara göre bu rejim insanların medeni ve siyasi hak ve yetkilerini sağlayabilecek tek yoldu. Tanzimat edebiyatında en çok işlenen temalardan biri olan hürriyet kavramının altında da bu rejim vardır. Beşinci Murad'ın çok kısa süren 30 Mayıs 31 Ağustos 1876 padişahlığından sonra tahta geçen 2. Abdülhamit, daha padişah olmadan önce bir anayasa, kanunu esasi hazırlanmasını Millet Meclisi, Meclisi Mebusan ile Senato, Meclisi Ayan'ın açılmasını yani meşrutiyet rejiminin getirilmesini kabul etmişti. Bunun üzerine anayasayı hazırlamak için Mithat Paşa ile Namık Kemal ve Ziya Beylerin de bulundukları bir komisyon kuruldu. Nihayet yasa hazırlandı. Fakat padişah olağanüstü durumlarda kendisine meclisleri dağıtma yetkisinin tanınması hususunda ısrar ederek yasaya bu yetkiyi kendisine veren bir madde ekletti. Anayasaya göre Millet Meclisi'nin üyeleri halkça, Senato'nun üyeleri ise padişah tarafından seçileceklerdi. Her iki meclis ortak toplantı yaptıkları zaman bu meclisin adı Meclisi Umumi, Genel Meclis oluyordu. Nihayet meclisler de seçildiler ve ilk ortak toplantıyı yaparak padişahın bir nutku ile çalışmaya başladılar. 20 Mart 1877. Senato sakindi. Fakat halk tarafından seçilen ve üyelerinin çoğu vilayet encümenlerinde üyelik yapmış, yani mevzuattan haberi olan Millet Meclisi, memleketin hemen hemen bütün meseleleri üzerinde titizlikle duruyor, hükümetten hesap soruyordu. Bu Türkiye için hiç alışılmamış, heyecan verici bir tutumdu. Asırlarca süren mutlakiyetçi bir yönetimden sonra Türkiye'de meşrutiyet yönetiminin kurulması çağdaşlaşma yolunda çok büyük bir olaydı. Çünkü çağdaşlaşmanın hızını kesen birçok engeller, fertlerin hürriyetlerindeki kısıtlamalardan doğuyordu. Tanzimat Fermanı'nın vaat ettiği fert hak ve hürriyetleri tam olarak gerçekleşmekten henüz uzaktı. Suçu mahkemece sabit görülmeden hiç kimsenin cezalandırılamayacağı vaat edilmişken, mahkemeye sevk edilmeden ve suçları sabit olmadan doğrudan doğruya hükümetçe cezalandırılanlar çoktu. Mesela 1873 yılında bir piyesinin Vatan yahut Silistre, halkı devlete karşı kışkırtıcı olduğu suçlaması ile Namık Kemal ve bazı arkadaşları muhakeme edilmeden doğrudan doğruya hükümet kararı ile değişik yerlerde sürgün cezasına çarptırılmışlardı. Büyük devletlerin çağdaşlaşmanın hızlandırılması yolunda 1867 yılında yaptıkları uyarılarda bir sonuç vermeyince bu sefer bu devletler çağdaşlaşmayı kendi kontrolleri altında yaptırmak için teşebbüse geçtiler. Bu maksatla Aralık 1877'de İstanbul'da bir toplantı yapılmasına karar verdiler.